You're with SBS Radio.
Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere itirazını reddetti. O konuyla başlamak istiyorum lütfen.
Tabii seçimler yaklaştı. 20 gün civarında var ve son bir haftayı aslında Türkiye bu seçimler iptal olur mu sorusuyla birlikte geçirdi. Bu seçim güvenliği konusunda, sandıklar konusunda ve seçime ilişkin ittifaklar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa geçmişti MHP ve AK Partilerin oylarıyla. Daha sonra bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ama bir bölümünü. İttifaklarla ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Yani bir anayasaya aykırılık iddiası yoktu. Seçim güvenliği ile ilgili bir takım maddeleri, mesela seçim komisyonunun başında kim olacak? Buna bir yeni düzenleme gelmişti. Ya da mühürsüz oylar geçerli olacak. Buna bir yeni düzenleme gelmişti. Sandıklar, sandığa gelemeyecek olanların ayaklarına gidecek. Buna bir iptal talebi vardı. Yani seçim güvenliği ile ilgili o dönemde çok konuşulan meseleler Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi karar vermeden önce tabii zaten seçimle yükselen bir tansiyon var. Politikacıların çoğu Anayasa Mahkemesi CHP'yi haklı bulur ve iptal ederse ne olacak sorusunu sormaya başlamışlardı. Hatta spekülasyonlar yapılıyordu. AK Parti'nin önündeki anketler bu seçimlerde çok başarılı olmayacağını gösteriyor. Anayasa Mahkemesi eliyle seçimleri erteleyecek AK Parti diye. Bunlar reddedildi. Buna CHP'liler kısık sesli de olsa bir tepki gösterdiler. Anayasaya uygunluk değerlendirmesi yapmıyor mahkeme. İktidar güdümünde hareket ediyor diye ama çok yüksek sesle değil, söylediğim gibi seçim satım haline daha net bir şekilde girmiş oldu Türkiye bu kararla birlikte.
Evet, yine seçim kampanyasıyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muharrem İnce'nin televizyonlarda yaptığı konuşmalar dikkat çekti bu hafta.
Evet, Muharrem İnce kampanyasına başladığında hem merkez medyayı hem de özellikle TRT'yi kendisine yeterince yer vermediği ve sözlerini seçmene ulaştırmadığı için çok sert tepki gösteriyordu. Sonrasında yavaş yavaş Muharrem İnce'nin özellikle merkez medyada daha sık yer bulduğunu, mitinglerinin canlı yayınlandığını izler olduk. Ardından CNN Türk'te bir televizyon programına çıktı ve iktidara yakın diye bilinen kamuoyu tarafından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada adeta fırtına esti. Çok dikkat çekti ve reytinglerde ciddi bir sonuç elde etti o program. Ardından ikinci benzer bir tablonun oluştuğu programı da Habertürk'te yaptı. Orada da Nagihan Alçı, Habertürk'ün köşe yazarı, aynı zamanda iktidara yakın olarak bilinen bir isim. Onunla yaşadığı diyaloglar gece boyunca sosyal medyada çok konuşuldu. Fotoğraflarla, capslerle, Muharrem İnce'nin verdiği yanıtlarla. Habertürk bu yayın sonrasında bir açıklama yaptı. Bu yayının da reytinginin çok yüksek olduğu anlaşıldı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programlarıyla karşılaştırıldı. Ama daha çok iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerle Muharrem İnce arasındaki diyalogların çok dikkat çektiğini, merakla takip edildiğini görmüş olduk son yayınla da birlikte.
Diğer parti liderlerinin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adaylarının görünürlüğü ne durumda? O konuda epey bir eleştiri vardı. Yalnızca iktidarı yansıtıyor televizyonlar diye. Şimdi anlaşılıyor ki biraz Muharrem İnce de sahneye çıkmaya başladı. Diğerlerinin durumu nedir?
Evet, Muharrem İnce konusundaki politikalarının değiştiğini görüyoruz medyanın, televizyonların, gazetelerin, ama diğer adaylar konusunda hala yeterince yer vermediğiyle ilgili şikayetler yüksek sesle dile getiriliyor. Mesela Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu hemen hemen hiç yer bulamıyor. Merkez medya dediğimiz yapının içerisinde, TRT'de de hemen hemen kendisini ifade etme imkanı hiç tanınmıyor. İyi Parti'nin genel başkanı ve İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de benzer şikayetleri var. Sadece Meral Akşener'in değil, parti yetkililerinin de. Mesela parti yetkilileri Akşener herhangi bir yerde mitinge giderken televizyonları tek tek özel olarak uyarıyorlar kamuoyunun önünde, sosyal medya üzerinden. Farkında mısınız? İşte şurada mitingimiz var. Ey CNN Türk, ey NTV, ey Habertürk diye uyarılar gönderiyorlar kamuoyu önünde. Bu da zaten bir serzeniş aynı zamanda. Ama serzeniş konusunda en azından izlenim olarak söyleyebiliriz. Meral Akşener'in ve Temel Karamollaoğlu'nun görünürlüğü hemen hemen hiç yok. Televizyonlarda ve gazetelerde. Benzer bir durum Doğu Perinçek için de söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş ise cezaevinde, HDP'de hemen hemen hiçbir televizyon kanalında propagandasıyla yer bulamıyor. Geçen akşam Fox TV'de Liderler Konuşuyor programında HDP'nin genel başkanları, eş genel başkanları konuk edildi. Çok uzun zamandan sonra ilk defa merkez medyada uzun bir şekilde kendilerini anlatma imkanı buldular. Bir de cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın sorulara verdiği yazılı yanıtlar yine aynı programda seçmenlere duyuruldu.
Yavuz Bey, geçen hafta doların fiyatını konuşuyorduk, ekonomideki ısınmayı konuşuyorduk. Bu soğumuş gibi görünüyor geçen haftaki tartışma. Bir haftada sönüverdi.
Evet, ama tabii niye söndü? Ona ilişkin de bir tartışmamız var. Gerçekten dolar zirve yapmış. 4.92'leri bulmuştu. Döviz büroları alım satım yapamaz duruma gelmiş. Bazı firmalar, ithal girdisi olan firmalar ürün sevk etmemeye başlamıştı. O kadar ciddi bir durumla karşı karşıya Türkiye. Ardından Merkez Bankası önce bir faiz arttırdı. Hemen peşinden bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı 2-3 gün hiç ortada yoktu. Bu fırtınayla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Merkez Bankası faiz arttırdıktan sonra bu kararlarının arkasında olduklarını, serbest piyasa koşulları çerçevesinde dünyayla bilek güreşine girmeden kararlar almaya devam edeceklerini söyledi. Ardından Londra'ya Merkez Bankası Başkanı'yla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek birlikte gittiler. 10 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği yatırımcılarla tekrar bir araya geldiler. Erdoğan orada enflasyonu oluşturan en önemli girdi faizdir demiş ve bu çok tepki görmüştü. Bu konuda bir takım düzeltmeler yaptılar ve yatırımcılara enflasyonun yüksek çıkması durumunda faizin yeniden yükseleceğini söylediler. Ardından buna ilişkin açıklamalar, bunun uluslararası medyada yer bulması, bu toplantıya ilişkin detayların, Türkiye'de dövizin, doların, euronun deyim yerinde ise ateşini tümden düşürdü. Ama şu an bulunduğu nokta bile yüksek diyen ekonomistler ve gözlemciler söz konusu. Tabii bütün dikkatlerde seçim sonrasında bir kemer sıkma politikası uygulanıp uygulanmayacağında, iktidara kim gelirse gelsin, Türkiye'nin çok borçlu ve dışarıdan paraya ihtiyacı olan bir ülke olarak bir takım tedbirler almak zorunda kalacağı biçiminde yorumlar da yapılıyor.
Yavuz Bey, zamanımız kısaldı. Son olarak bu Membiç konusuna değinelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Membiç'in idaresi konusunda bir anlaşmaya vardığı haberler var. Oradaki gelişmeler neler?
Şimdi Rex Tillerson'la Türkiye arasında, Türkiye gelmişti eski Dışişleri Bakanı, Membiç konusu görüşülmüş. Öncesinde bir heyet de gelmişti ve belli bir noktaya erişilmişti. Ve bir anlaşma sağlanacakken Rex Tillerson görevden ayrıldı, alındı daha doğrusu Trump tarafından. Yeni gelen Dışişleri Bakanı ile birlikte bir belirsizlik dönemi geçti. 4 Haziran'da da yeni Dışişleri Bakanı ile Çavuşoğlu bir araya gelecekler Amerika'da. Bu arada Tel Aviv'den Büyükelçiliğini Kudüs'e çektiği için Amerika Birleşik Devletleri, Türk Büyükelçisi Washington'daki istişare için Ankara'ya çağrılmıştı. Onu da Amerika'ya geri gönderdi Ankara. Yani belli bir yumuşama görüntüsü var ve Membiç konusunda da bir anlaşma oldu. O anlaşma ne? Oradaki PYD güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekileceği ve Membiç'te Türk ve Amerikan askerlerinin gözetiminde yerel bir güvenlik mekanizması kurulacağı ve buna da Türk ve Amerikalı askerlerin kontrolü altında bu sürecin devam edeceği biçiminde. Ama daha resmi açıklama yapılmış değil. 4 Haziran'da iki Dışişleri Bakanı bir araya gelecekler. O buluşmanın ardından bu meseleyle ilgili bir gelişme olup olmadığına bakacağız. Hafta içinde F-35 uçaklarıyla ilgili de Türkiye'nin de yapımına katkıda bulunduğu o ileri teknoloji savaş uçakları Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyordu iki tanesinin. Kongrenin itirazları oldu. Türkiye S-400 füzesi alıyor Rusya'dan. Bu şartlarda uçağı veremeyiz diye. Kongre Temsilciler Meclisi'nde görüşmeler devam ediyor. O nedenle Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, Membiç'le ilgili bir uzlaşma varsa bunun açıklanması, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin de Amerika'yla değerlendirecek olması çok kritik, çok önemli.
Kuzey Irak'ta da bir operasyon söz konusu. Türkiye'de konuşulan bir konu mu bu?
Evet, o da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Aslında Türkiye'nin daha önce Kuzey Irak'a bir takım operasyonları vardı ama bu kez kapsamı biraz daha farklı. PKK'nın etkin olduğu kamplarda Türkiye'nin askeri irtibat noktaları kurarak Kandil'e doğru ilerlediği biçiminde değerlendirmeler var. Diğer operasyonlardan farkı medyanın çok fazla bu konuda bilgilendirilmemesi. Ama zaman zaman Kuzey Irak'tan maalesef şehit haberleri geliyor. Son olarak 3 askerin şehit olduğu haberi de geldi. Ciddi bir operasyonun sürdüğünü emekli askeri uzmanlar değerlendirmeye aldılar. Kandil yolunun temizlendiğini söylüyorlar ve Kuzey Irak'ta PKK'nın etkin olduğu, o kampları ele geçirdiği, o bölgeyi etkisiz hale getirdiği ve ciddi bir alanı kontrol ettiği biçiminde tespitleri var. Biliyorsunuz Kandil meselesi Türkiye'de yıllardır gündemdedir. Kandil'e bayrak dikeceğiz diyen siyasi partiler bunları seçim vaadi olarak da ortaya koymuşlardır. Kandil simgesel bir öneme de sahip ve askeri uzmanlar, güvenlik uzmanları Türkiye'nin yaptığı son operasyonlarla birlikte, ki bu iş yaklaşık 2,5 ay geriye dayanıyor, 2,5 aydır devam eden bir süreç, Kandil yolunda önemli mesafe kaydettiğini anlatıyorlar, söylüyorlar, gözlemlerini paylaşıyorlar.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. sbs.com.au